Ayrım 38.
Faşizme yönelme, burjuvazinin yığınlar arasında çoğunluğu kaybedeceğini hissetmesinin belirtisidir. Bu koşul olmadan savaşı başlatamaz. Bu yüzden faşizme başvurma, burjuvazinin bir zayıflık belirtisidir. Yığınlarda hileyle ele geçirilen bir saygınlığa dayanmak yerine ona terörden başka bir şey kalmadığının belirtisidir. Ama faşizmin zaferi, burjuvazinin işçi sınıfını tecrit etmeyi başardığını, siyasal manevrasını başardığını, kendi sınıf terörünü örgütlendirdiğini, savaş açabileceğini, kendi kaçınılmaz düşüşünün saatini yıllarca geciktirebileceğini anlatır. Burjuva demokratik devlet ile faşist devletin sınıf içeriği aynıdır. Ama kapitalizmin ve sınıflar arası savaşımın çelişkilerinin değişik gelişim evrelerine uygun düşerler. Bunun için faşizm, yığınların saygınlığını kazanmak için kendisini ulusal ve sosyalist devrimle örtmeye çalışır. Proletarya sosyalizmi eskimiş bir mittir diyordu Mussolini. Faşizm yeni bir mittir. Burjuvazi faşizme başvuruyorsa bu elbette ki burjuvazinin içinde bulunduğu zayıf durumda faşizmin burjuva düzeni kurtarmanın en iyi çaresi olmasındandır. Demek ki bu faşist devletin rolünün burjuvazi için büyük bir önem kazanmış olmasındandır. Demek ki işçi sınıfının kendi köleleşmesini sağlayacak olan bu aracın yaratılması fırsatını burjuvaziye vermemesi gerekir. İşte bunun için işçi sınıfı burjuva devletin biçimine kayıtsız kalamaz. Kaba bir materyalizme dayanarak sosyal demokrat liderler her durum ve koşulda hükmedilen kendisi olduğuna göre işçi sınıfı için sınıf egemenliğinin biçiminin o kadar önemli olmadığı fikrini yaymaya çaba gösterirler. Ama işçi sınıfı kendisi en kısa zamanda bu egemenliği başından atmaya, ondan kurtulmaya uğraşır. Yüzeyde doğru görünen düşünüş tarzlarıyla sosyal demokrat liderler, işçi sınıfını diş bileyen faşizm karşısında silahsızlandırmış olurlar. Burjuvazinin hesabına çalışırlar. Fransa'da burjuvazinin diktatörlüğünün aldığı biçimlerin önemini küçümseme akımına kesin darbeyi indiren Maurice Thorez olmuştur. Komünist Enternasyonel'in 7. kongresindeki konuşmasında pek sınırlı niteliğine karşın burjuva demokrasisinin işçi sınıfı için ne kadar önemli olduğunu göstermişti. Burjuva demokrasisi iğreti, rastlantıya bağlı, iktidardaki burjuvazi tarafından durmadan kısıtlanan ama gene de işçi sınıfına, çalışan yığınlara, kapitalizme karşı seferber olma, örgütlenme olanakları sunan bir özgürlükler asgarisisidir. Demokrasi uğruna savaşımın, proletaryayı tarihsel görevinden başka yana saptırabileceğini düşünmek temelden yanlıştır. Lenin şunu belirtiyordu ki demokratik cumhuriyet her ne kadar sermaye egemenliğini ve bunun sonucu olan yığınların ezilmesini ve sınıf savaşımını hiçbir şekilde ortadan kaldırmazsa da kaçınılmaz olarak bu savaşımın yayılması, hız alması, gelişmesi, keskinleşmesi sonucunu verir. Öyle ki ezilen yığınların temel çıkarlarını tatmin etme olanağı bir kez ortaya çıktıktan sonra bu olanak kaçınılmaz olarak proleter iktidarında gerçekleşir. Burada ayrıca kayda değer bir diyalektik örneği de vardır. Bir nicelikten niteliğe dönüş olayı. Bu dönüş o kadar tam olarak ve öyle yöntemli olarak gerçekleştirmiştir ki bunu kavramak, kafada canlandırmak olanaklıdır. Burjuva nitelikte olan demokrasi proleter demokrasisi haline geliyor. Onun için 13. Kongresinde kabul edilen Fransız Komünist Partisi'nin siyasal durumu ve görevleri konusunda tezin 15. maddesinde Lenin o öğrettiği şu önemli noktayı bize anımsatıyor. Proletarya demokrasi uğruna bütün alanlarda bir savaşımda tutarlı ve devrimci bir savaşım yürütmeden burjuvaziyi yenmeye hazırlanamaz. Zamanımızda burjuvazinin kendi meşruluğunu ortadan kaldırışının aldığı kurnazca biçimlere karşı dikkatli davranılmalıdır. Ülkesinin yığınları tarafından demokratik biçimi sürdürmeye zorlanan burjuvazi, şu biçimin etkilerini başka yöne çevirmekle meşguldür. Bu işçi sınıfını hedef olarak alan devletin faşistleştirilmesidir. Kamuoyunun hakkında verdiği hükümden kurtulmak isteyen burjuvazi, komplolar kurmaktadır. Ve seçimler söz konusu olduğu zaman, bu sınıf işçi sınıfını geriletmeyi amaç edinen koskoca bir mekanizma kurmaktadır. Bu mekanizmanın tarihsel şekilleri değişiktir. Adayların teminat yatırmaları, iki turda oylama, çoğunluk listesi üzerinden oylama, tek hat üzerinden çoğunluk sistemi, yeniden oylama ve adaylıktan vazgeçme, ortak liste usulü seçim bölgeleri üzerinde oyunlar, seçmen listelerinde yapılan hileler, sandıklara atılan sahte oy pusulaları, siyasal yöneticilerin müdahalesi, demokratik gazetelerin yasaklanması, adaylar hakkında kovuşturma açılması ve benzeri. 1953 Ağustos'unda savaşım halinde olan emekçiler tarafından talep edilen ve milletvekillerinin üçte birinin isteğiyle toplanması, anayasa gereğince zorunlu olan millet meclisinin hemen toplantıya çağrılması işinin hangi düzenbazlık ve safsatalarla ertelendiği anılardadır. A. Komünist grubun istemini alır almaz, meclis başkanı bu istemin değer taşımadığı kararını aldı ve tek tek istemde bulunulmasını istedi. B. 21 Ağustos 229 istem gönderiliyor. Meclis bürolarının çoğunluğu telgrafla gönderilen istemleri geçersiz ilan ediyor. Valiler telgrafla gönderilen ve bakanlıktan gelen baskı emirlerine karşı aynı şekilde hareket etmiyorlar. C. 24 Ağustos 211 yazılı istem geliyor. Büronun çoğunluğu keyfi olarak 4 imzayı dikkate almayı reddediyor. Böylece istem sahiplerinin sayısını 209'un altına indiriyor. D. 5 Eylül yeniden 214 istem toplanıyor. O zaman büro mecliste görülmekte olan bazı onarım işlerinin meclisin toplantıya çağrılmasını bir ay ileriye, yani olağan açılışının bir gün öncesine atmayı zorunlu kıldığını birdenbire keşfediyor. Başka örnekler de ister misiniz? Anayasanın girişi hiç kimsenin kökenleri, fikirleri, inanışları nedeniyle işinde ya da memuriyetinde zarar göremeyeceğini şart koştuğu halde ulusal yönetim okulu adaylarının fikirlerinden dolayı ya da Cezayirli kökenden gelme oldukları için seçmen sınavlarına girmeleri yasaklanıyor. İşte işçi sınıfının burjuva devlete nüfuz edebileceğini öne süren sosyalist yöneticilerin o kadar değer verdikleri burjuva devletin ünlü geçirimliliğinden yana burjuva devlete girilebilişinin örneği. Emekçiler anayasal haklarından birini kullanarak grev yapmaktadırlar. Hükümet barış zamanında yasalara aykırı olarak bir savaş zamanı yasası gereğince binaların zor alımını emrediyor. Ama hukuk bilimi binaların zor alımı konusunda bambaşka hükümler taşır. Yasalar burjuvazinin çıkarlarını mı yaralıyorlar? Burjuvazinin hükümeti bu yasaları uygulamaktan beri durur. Onları uygulamayan patronları tutar. Ücretler içinde, maaşlar içinde, halk hizmetleri yönetmeliği, sosyal güvenlik konusundaki yasalar içinde bu böyledir. Faşistleşme sürecinde burjuvazi bütün olanaklarını harekete geçirir. Seçim hileleri düzenler, parlamento görüşmelerini süresiz olarak erteler. Bütün memurları kendi valilerinin boyunduruğu altına sokmaya çalışır. Ahlak bozukluğunu ve polis şantajını örgütlendirir. Anayasanın gerici bir görüşle yeniden gözden geçirilmesini ister. Askeri kuvvetin serüvenci, partizanca darbe hareketlerini korur. Yasa yerine geçen kararnameler sistemini başlatır. En sonu işçi sınıfına ve örgütlerine karşı komploya geçer. Yasal güvencelerin işçi sınıfına uygulanmadığı ilkesinden hareket ederek bu örgütlerin yasal eylemlerini engellemeye çalışır. Yurttaşların kişi güvenliğini ortadan kaldırır, önleyici tutuklamalara, ilgili kişilerin gıyabında aramalara, tutuklanan kimselerin evrakını çalmaya, tutuklama olayından sonra suç isnadına esas icat etmeye, sorgusuz mahkemesiz hapsetmelere, sorgu sırasında suç isnadı esaslarını değiştirmeye başvurur. Aynı zamanda parlamenter dokunulmazlığın kaldırılması tehdidini işçi sınıfı milletvekillerinin başı üzerinde asılı tutar. Sivil kişileri askeri mahkemelerin huzuruna sürüklemeye niyetlenir. Yüksek görevli devlet memurları üzerinde şantajlar yapar. Bunlara karşı tecavüzde bulunanları korur. Barbusson'un da dediği gibi insan hakları bildirgesi çoktan burjuvazinin elinden düşmüştür. Şu halde görülüyor ki bu koşullarda işçi sınıfının burjuva devlete ve onun faşist girişimcilerine karşı savaşımı burjuvazi tarafından ayaklar altına alınan ama işçi sınıfının birlik halinde olduğu takdirde saygı gösterilmesini sağlamaya yetecek güçte olduğu burjuva demokratik özgürlüklerin savunulması uğruna savaşımla bir bütün oluşturur. Örneğin 21 Ağustos 1953'te hizipçi sendikaların sosyal demokrat yöneticileri işe başlama emri vererek birkaç saat önce greve bir darbe indirmiş olmasaydılar, meclis bürosunun parlamentonun toplantıya çağrılmasına karşı koyması olanaksız olurdu. Birlik halindeki işçi sınıfı artık burjuva demokratik yasallıktan yararlanarak eylemini bütün alanlarda geliştirecek güçtedir. İşçi sınıfının burjuva devlete karşı burjuva demokratik özgürlükleri ele geçirmiş olduğu ve iktisadi savaşımda büyük önemi olan sendika kurma özgürlüğünü, bağımsız ve proletaryanın tarihsel görevine uygun bir siyaset izleme yeteneğinde, bir siyasal güç halinde örgütlenme özgürlüğünü savunmak için sınıf ve ilke bakımından nedenleri vardır. Bugün kapitalizm koşulları altında yaşayan milyonlarca emekçi için sorun, burjuva egemenliğin çeşitli ülkelerde aldığı biçimlere göre tutumlarını saptamaktır. Biz anarşist değiliz. Hele şu ya da bu belli ülkede hangi siyasal rejim bulunduğunu bilmek konusunda hiç de kayıtsız değiliz. Mevcut rejim en kısıtlanmış demokratik hak ve özgürlüklerle de olsa burjuva demokrasisi biçiminde bir burjuva diktatörlüğü müdür? Yoksa açıkça faşist olan bir burjuva diktatörlüğü mü? Biz Sovyet demokrasisinden yana olanlar uzun yıllar süren inatçı bir savaşın boyunca işçi sınıfı tarafından koparılıp alınan demokratik kazançları karış karış savunuyoruz. Ve bu kazançların genişlemesi için azimle savaşım vereceğiz. İngiltere'deki işçi sınıfı grev hakkını, sendikaların yasal oluşunu, toplanma özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, oy verme hakkının genişletilmesini ve benzeri elde etmek için ne fedakarlıklara razı olmak zorunda kalmıştır. Fransa'da 19. yüzyılda en ilkel hakları elde etme uğruna ve sömürenlere karşı savaşım için güçlerini örgütlemek olanaklarını elde etme uğruna verilen devrimci kavgalarda binlerce işçi yaşamını vermiştir. Bütün ülkelerin proletaryası burjuva demokratik özgürlükleri elde etmek için pek çok kan dökmüştür. Ve bu özgürlükleri korumak için bütün güçleriyle savaşım vermek istemesi anlaşılır bir şeydir. Burjuvazi burjuva demokratik özgürlükleri yalnız kendi kullanımı için tasarlarken proletarya bu özgürlükleri kendi hesabına elde ederek kendi siyasal gelişimini sağladı. Lenin şöyle yazıyordu. Burjuva cumhuriyet, parlamento, genel oy hepsi toplumun dünya ölçüsündeki gelişmesi yönünden büyük gelişme demektir. İnsanlık kapitalizme doğru ilerledi ve yalnızca kapitalizm kent kültürü sayesinde ezilen proletarya sınıfının kendi bilincine varmasını ve dünya işçi sınıfı hareketini yaratmasını, bütün dünyada milyonlarca işçinin partiler içinde örgütlenmesini sağladı. Parlamentarizm olmaksızın, seçim sistemi olmaksızın, işçi sınıfının bu gelişmesi olanaksız olacaktır. Şu halde sosyal demokrat liderlerin yaptıkları gibi, Marksist-Leninistlerin en kötü siyaseti uyguladıkları, faşizmi cumhuriyete yeğe tuttukları bir kara çalmadır. Marksizmin yığınlara nüfuz ederek maddi bir güç haline gelen ve nesnel koşullar gerçekleştiği zaman da toplumsal dönüşüm için zorunlu olan siyasal değişikliklerin kesin, belirleyici etmeni olan fikirlerini yığınlar içinde en iyi biçimde yaymak, siyasal eylem ereğiyle yığınları seferber etmeyi ve örgütlendirmeyi sağlayan bu fikirlerin açık propagandasıyla değil de başka nasıl olur? Proleter devrimciler için kapitalist toplumda en iyi koşullar, demek ki partilerinin yığınlara siyasetini açıkça anlatabileceği demokratik cumhuriyet koşullarıdır. Yalnız diyalektikten, fikirlerin rolünden ve öneminden haberleri olmayan kaba materyalistler, tıpkı anarşistler gibi burjuva devletin biçimine kayıtsız olabilirler. 1891 Sosyal Demokrat Program Taslağı'nın eleştirisinde Engels'in bir gözlemini yorumlarken şöyle diyor Lenin. Engels burada Marx'ın bütün yapıtlarını kırmızı bir çizgi gibi işaretleyen o temel fikri, yani demokratik cumhuriyetin proletarya iktidarına götüren en kısa yol olduğu fikrini özellikle belirgin bir duruma koyarak ele alıyor. Daha yukarıda sözünü ettiğimiz metnin son kısmında Dimitrov işçi sınıfının burjuva demokrasisi konusundaki tutumu tamamıyla sınıfsal nedenler tarafından saptanılır ve karşı devrimci güçlerin burjuva demokrasisine ilişkin tutumlarıyla belirlenir gözleminde bulunuyor. Bugün emekçi sömürü düzenine ve en barbar baskı düzenine boyun eğdirme çabası içinde burjuva demokrasisine saldıran faşist karşı devrimdir. Bugün bir sürü kapitalist ülkede emekçi yığınları şu içinde bulunduğumuz anda proletarya diktatörlüğü ile burjuva demokrasisi arasında değil, burjuva demokrasisi ile faşizm arasında somut olarak seçim yapmak zorundadırlar. Maris Torres, Marksist diyalektiğin bu konudaki öğretilerini şu aşağıdaki terimlerle özetlemiştir. Bizzat partimiz burjuva diktatörlüğünün bütün biçimlerine karşı, bu diktatörlük burjuva demokrasisi biçimine büründüğü zaman bile savaşım verir. Ama partimiz hiçbir zaman burjuvazinin siyasal düzeninin aldığı biçime ilgisiz kalmaz. Burjuva demokrasisinin faşizme yol açan, geriye doğru yozlaşması sürecini somut bir biçimde ortaya koyar. Ama partimiz yığınların kendi kazanmış oldukları bütün demokratik özgürlükleri ve en başta işçi sınıfının bütün haklarını savundu, savunuyor ve savunacaktır. İşçi sınıfı burjuva demokratik özgürlüklerin savunulması uğruna faşizme karşı savaşım verirken, demokratik özgürlüklere bağlı ve büyük sermayenin diktatörlüğünün kurbanı olan orta sınıflar ve emekçi köylülerle ittifak için bir ortam yaratır. İşçi sınıfı onların büyük burjuvaziden ayrılmasına, büyük burjuvazinin küçük burjuvazi içindeki dayanıklarını kaybederek tecrit olunmasına yardım eder. Faşizme karşı savaşım şu halde proletaryanın, köylülerin ve orta sınıfların ittifakını güçlendirir. Bu toplumsal güç olmadan, gerici güçlerin toplumsal ilerlemenin karşısına çektikleri barajdan kurtulmak olanaklı değildir. İşçi sınıfı, burjuva demokratik özgürlükleri savunma uğruna savaşım verirken, gerçekte daha üstün tipte bir özgürlük için, insanın insan tarafından sömürüsünden kurtulmuş emekçilerin özgürlüğü için, ulusun en büyük çoğunluğunun iradesinin ifadesi olan yeni tipte bir devlet iktidarını yürütme özgürlüğü için ve bu iktidarı doğa ve toplum yasalarının toplumun yararına bilinçli bir şekilde uygulanması hizmetinde kullanma özgürlüğü için savaşın verdiğini unutmaz. Bunun içindir ki işçi sınıfı burjuva demokratik özgürlükleri savunma uğruna ve genişletme uğruna savaşım verir. O halde bu savaşımın burjuvazinin özgürlük uğruna savaşımından farklı toplumsal bir içeriği vardır. İnsanlığın gerçek, fiili özgürlüğe geçmesi anlamına gelen yeni sosyalist üretim ilişkilerinin yaratılması ancak en geniş anlamda demokrasinin açılıp gelişmesiyle olanaklıdır. İşçi sınıfının demokratik özgürlükler uğruna savaşımı siyasal sorununu, üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki zorunlu uygunluk yasasının uygulanması teorik sorununa hangi bağın birleştirdiğini Stalin şöyle ifade ediyor. Eskiden burjuvazi liberalizm oyununu oynayabilirdi. Burjuva demokratik özgürlükleri savunur ve böylelikle halka hoş görünürdü. Şimdi artık burjuva liberalizminden iz kalmamıştır. Sözüm ona kişi özgürlükleri yoktur artık. Kişi hakları şimdi artık yalnızca sermaye sahiplerine tanınmaktadır. Ve geri kalan yurttaşların hepsi ancak sömürülmeye yarayan bir insan hammaddesi sayılmaktadır. İnsanların ve ulusların hak eşitliği ilkesi ayaklar altında çiğnenmektedir. Bunun yerini bütün hakları sömürücü azınlığa tanıyan ve sömürülen yurttaşlar çoğunluğunu haklardan yoksun bırakan ilke almıştır. Burjuva demokratik özgürlükler bayrağı geminin bordasında denize atılmıştır. Eğer siz komünist ve demokratik partiler temsilcileri halkın çoğunluğunu çevrenizde toplamak istiyorsanız, bence bu bayrağı başınızın üstünde yükseltmek ve ilerilere taşımak size düşmektedir. Bu bayrağı sizden başkası yükseltemez. Yoklama soruları 1. Devletin belli bir anda görünmesi tarihsel bakımdan neden zorunludur? 2. Devletin bilimsel tanımlaması. 3. Neden tarihsel materyalizm devlet sorununu kesin olarak kabul eder? 4. Burjuva devletin sınıf içeriğini gösteriniz. 5. Hangi sınıfsal nedenlerle burjuva demokratik devlet biçimi ortaya çıktı? 6. İşçi sınıfının burjuva devlete karşı burjuva demokratik özgürlükler uğruna savaşımının nedenleri. 23. Ders Ulus 1. Ulus ve toplumsal sınıf. Ulusal sorun kadar güncel bir sorun yoktur. Fransız halkının bağımsızlığı uğruna, hatta varlığı uğruna savaşımı söz konusu olsun, Vietnam, Fas, Orta Doğu ve benzeri halklarının ulusal kurtuluşları uğruna onurlu savaşımları söz konusu olsun. Denilebilir ki, ulusal sorun gittikçe artan bir güçle kendini ortaya koymaktadır. Öte yandan bu çok güç bir sorundur. Yalnızca tarihsel materyalizm temeli üzerinde ele alınabilir ve çözülebilir. 1902'de kudretini kapitalistlere borçlu olan Londra'nın sokaklarında dolaşırken Lenin iki ulus diyordu. Bu sözlerle burjuva mahallelerin lüks caddeleriyle işçi nüfusun üst üste yığıldığı yoksul sokakçıklar arasındaki karşıtlığı belirtiyordu. Burjuvazi tarihin yalnızca uluslar arasındaki savaşımlardan oluştuğuna herkesi inandırmak isterdi. Böylece kendi sınıf zulmünü gizlemeye, kendi çıkarlarının tüm ulusun çıkarları olduğuna emekçileri kandırmaya çalışıyor. Ama tarihsel materyalizm, tarihin devindirici gücünün sınıflar savaşımı olduğunu bularak, insanların uzlaşmaz karşıt sınıflar halinde bölünmesinin, insanların uluslar halinde bölünmesinden daha derin bir bölünme olduğunu gösterdi. Böylece uluslar arasındaki savaşımlar, sınıfların savaşımıyla, ulusların sınıf içeriğiyle açıklanır. Marksistler tarafından toplumsal sınıfa tanınan öncelik, hiçbir şekilde ulusu hiçe saydıkları anlamına gelmez. Ulus tarihsel bir gerçektir. Göreceğimiz gibi bir sınıf temeli üzerinde ortaya çıkar ve gelişir. Sınıfsız toplumda da ortadan kaybolacaktır. Ama ulus var olduğu uzun dönem boyunca Marksistlerin ulusal hareketlere verdikleri önemi açıklayan büyük bir rol oynar. Ulusal nihilizm tezi, ulus gerçeğinin reddi, materyalist olmayan bir tezdir. Bu tezi işçi hareketinin düşmanları en başta da emekçilere, Amerikan emperyalizmi hesabına egemenliği terk etmeyi vaaz eden sosyalist liderler benimsemektedir. Tersine tarihsel materyalizme sadık kalan gerçek Marksistler, ezilen ve bağımlı halkların ulusal kurtuluş hareketini enerjik bir şekilde desteklemektedirler. Ama ulusal sorunu kendi başına ele almamaktadırlar. Bu sorunu proletaryanın devrimci savaşımına, proletaryanın sınıf boyunduruğundan kurtulması sorununa bağlarlar. 2. Bilimsel ulus anlayışı. A. Ulus nedir? Ulus nesnel bir gerçektir. Ulusları yeryüzünden silebileceklerini sanan Hitlerciler, kendi aleyhlerine olarak ulus gerçeğinin var olduğunu ve çok büyük bir direnç gücüne sahip bulunduğunu öğrendiler. Ulusun nitelikleri nelerdir? A. Dil birliği. Aynı bir ulusun üyeleri aralarında aynı bir dil aracılığıyla, ulusal dil aracılığıyla anlaşırlar. Bunun içindir ki tarihte bir ulusu yıkmak istemiş olan Fatihler, galip devletin dilini ona kabul ettirmeye çalışmışlardır. Dil bakımından özümleme böyle bir ulusal baskı biçimidir. Eski Rus çarları sömürgeleştirdikleri küçük halklara karşı bu yolu kullanıyorlardı. Fransız sömürgecileri Kuzey Afrika'da aynı şeyi yapıyorlar. Ama bir halka bir dil zorla kabul ettirilemez. Bir halkın kabul edeceği tek dil kendi ana dilidir. Vatanın alev alev titreştirdiği sözcükleri içmek ve içmek. O halde ezilen halkların bağımsızlıkları uğruna savaşımı aynı zamanda kendi dilleri uğruna da savaşımıdır. Fransız emperyalistlerinin sömürgeleştirdikleri Arap dilini konuşan halkların durumu böyledir. Dil, ulusal kültürün güçlü bir silahıdır. 1917'den beri SSCB'de çeşitli ulusal dillere sağlanan özgürlük, eskiden Çarlık Rusyası emperyalizmin baskı altında tuttuğu halkların kültürel bakımdan açılıp gelişmelerine yardım etmiştir. Dil bir sınıfın değil, bir ulusun tümünün malıdır. Yoksa başka başka sınıflardan olan kimseler nasıl birbirleriyle ilişki kurabilirlerdi? Dil biliminde Marksizm üzerine adlı önemli yapıtında Stalin, sınıfların çeşitliliğinden hareket ederek belli bir ulus için dillerin çeşitliliği sonucuna varanların anti-Marksist tezine karşı savaşıyor. Kuşkusuz her ne pahasına olursa olsun kendilerini ayırmak isteyen ayrıcalıklı sınıfın şu ya da bu bölümünün kullandıkları kendilerine özgü diller olabilir. Ama birkaç garip ifade, birkaç anlaşılmamış deyiş düzeni bir dili kurmaya yetmez. Dil, gramer sistemi ve sözcük varlığı bir halkın tarihinin ürünüdür. Ancak çok yavaş olarak değişir. Dilin söz dağarcığı gitgide zenginleşse de yapısı başka başka toplumsal düzenler içinde aynı kalır. Sınıfları ne olursa olsun bir ulusun bireyleri her sınıf elbette ki dilden kendi yararına yararlanmak üzere aynı dili kullanır. Örnek 3. Cumhuriyet'in başlarında okul zorunluluğunu yaratarak burjuvazi Fransız dilinin özellikle köylüler arasında geniş bir şekilde yayılmasını sağladı. Madem ki vergi yükümlüsü burjuva devlet tarafından hazırlanan vergi kağıtlarını okuyabilmeliydi, madem ki askere çağrılan köylü az subayın emirlerini anlayabilmeliydi, dilin yayılması burjuvazinin sınıf çıkarınaydı.